Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 17 Mart 2022 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Ukrayna krizi Rusya Federasyonu'nun Minsk anlaşmalarının, BM onaylı anlaşmaların çöpe atılması ve Ukrayna'nın yeni saldırıya hazırlandığı gerekçesiyle başlattığı Ukrayna operasyonu 21. gününde sahadan notları aktaracağım sizlere. Özellikle de dikkatler güneydeki Mariupol kentine çevrilmiş durumda. Neredeyse yarı yarıya Rus nüfusun yaşadığı Mariupol'da özellikle 2014 sürecinde Azak Tugayları diye anılan, İngilizcesi Azov diye geçiyor, grupların sivilleri rehin aldığı iddiaları, haberleri yansıtılmıştı. Çıkmayı başaran sivillerin anlatımları da var. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bugün Ukrayna krizinde sizlere tarafların mesajlarını aktaracağım. Vladimir Putin'in, Rusya liderinin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamaları oldu. Zelenski Amerikan Kongresi'ne dün hitap etti. Joe Biden'ın Ukrayna'yı full silahsızlaştırma yolunda yeni açıklamaları vardı. Almanya'dan, Batı bloğunda açıklamalar vardı. Onları da aktaracağım ama dikkatimizi bugünün Ukrayna özel dosyası olarak Ukrayna'da çok tartışılan, bu çatışmalarla birlikte tartışılan neo-nazi banderist gruplara çevireceğiz. Öncelikle sosyal medya ağlarından böyle bir şey olmadığı, Ukrayna'da hiçbir şey yaşanmadığı söylemleri ortaya atıldı. Oysa 2014'ten bu yana Donbas bölgesinde resmi rakamlara göre 14 bin insanın, gayri resmi olarak daha fazla ifade ediliyor ama resmi rakamdan gidersek 14 bin insanın canını alan bir savaş hali bulunuyor. Ben 2018'de dün de aktarmıştım sizlere. Bizzat gidip yerinde gördüğüm için yakından bildiğim de bir mesele. Tabii bu çatışmada rol oynayan unsurlar. Ukrayna karmaşık bir ülke. Nüfus olarak da karmaşık, iktidar yapısı olarak da karmaşık ama 2014'ten bu yana özellikle genç bir modern ulus devlet olarak kimliğin şekillenmesinde maalesef aşırı sağcılık oldukça etkili oldu. Ukraynalı aşırı sağcılar parlamento başkanları çıkarttılar. Tabii bu çatışmalar özelinde de eli silahlı binlerce neonazi grup tartışılıyor. Batı'da genel olarak bu krizin başında bu gruplar biraz küçümsendi desek yeridir. Ama ardından peki tamam var ama denilerek adeta kapitalizmin metalaştırması ve pop kültüre eklemesiyle işte tişörtler, fincanların satılır, Azov Tugaylarının neonazi sembolleri eşliğinde bunlar satılır oldu. Hakikaten acayip bir manzara ortaya çıktı. Bunların ideolojileri olduğunu belirtmek gerekiyor. O da Stepan Bandera, yani 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçleriyle birebir işbirliği yapmış. Polonyalılar, Yahudiler, Çingeneler, Ruslar, Ukrayna topraklarındaki herkesin katliamında işbirlikçilik yapmış gruplar. Bunların ideolojilerini açıkça sahiplendiği Ukrayna'yı yakından takip edenler tarafından biliniyor. Tabii takip etmeyenler, bugüne kadar görmemiş olan pek çok insan var. Onlar fazla bir şey bilmiyorlar bu konuda. Programın ikinci yarısında genç gazeteci arkadaşım Emre Köse'ye bağlanacağım. Özellikle bu konudaki araştırmalarıyla tanıyoruz kendisini. Kendi bloğunda yayınladığı bilgiler var. Hangi gruplar, nasıl kuruldular, liderlikleri kimler? Kendisinin araştırmalarından yola çıkarak, kendi deneyiminden yola çıkarak bize vereceği bilgileri alacağız bugün programın ikinci yarısında. Ben de size geri kalan gündemi aktaracağım. Tabii özellikle dünya ekonomisinde çok özür diliyorum, bir ses sıkıntısı var galiba, düzeltmeye çalışıyorum. Evet, dünya ekonomisi tabii Rusya'nın Ukrayna müdahalesi, Batı bloğunun ağır yaptırımları. Ekonomik fatura zaten pandemi döneminden çıkışta oldukça şişkindi. Amerika'da %8'lere varan enflasyon var. Dün Fed, Amerikan Merkez Bankası faiz oranlarını 2018'den bu yana ilk kez 25 baz puan arttırdı. Amerika'da tartışmalar var. Aktarmaya çalışacağım tabii. Britanya'da enerji fiyatlarıyla ilgili tartışmalar var. Onları aktarmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde Türk dış politikasının Ukrayna ile ilgili dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'daydı. Oradaki temasları var. Orta Doğu'dan notlar var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama programın ilk yarısında büyük ölçüde Ukrayna özel gündemini aktaracağız efendim. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden https://radiomap.eu/ru/play den bizi dinleyebilirsiniz diyeceğim. Böyle bir adres veriyorum çünkü biliyorsunuz Batı sansürcülüğü yayınlarımıza karşılıklı bu krizin iki cephesinin birden görünür olmasına geçit vermiyor. Dolayısıyla web sitemize girebilirsiniz. Oradan da radyodan bizi dinleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, sahadaki gelişmeler. Öncelikle 21. günde Rusya Federasyonu Ukrayna müdahalesinin özel operasyon olduğunu söylüyor. Dün de çerçevesini ortaya koydukları çerçeveyi aktarmıştım sizlere. Özellikle denazifikasyon, Nazilerden arındırma, demilitarizasyon, militarizmden arındırma. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile tarihsel bağları olan Ukrayna gibi bir ülkeyi silah deposuna çevirmesi ve bütün bunların da Rusya'yı hedef aldığını söylüyor Moskova. İşgal niyeti olmadığını dile getiriyor Moskova. Amerika'da da bu görüşü dile getiren bir takım uzmanlar var ama tabii sesleri çok fazla çıkmıyor. Şimdi sahada yapılan operasyonlar bütün kentleri ele geçirmek değil, kentlerde askeri hedefleri vurmak ve tabii kentlerdeki bu askeri hedefler elbette kaçınılmaz olarak sivil kayıplara da sebebiyet veriyor. Ama her yeri ele geçirmek olarak koymadıklarının altını çizmek gerekiyor. Bu konuda Amerikalı eski asker Douglas MacGregor'un enteresan Ukrayna sahası ile ilgili verdiği bilgiler var. Hızlı hareket edip aslında Rusya Federasyonu ordusunun bu işi bitirebileceğini ama buna ihtiyacı olmadığı, çünkü zaten büyük ölçüde Ukrayna ordusunu çembere alındığını pek çok yerde, zaten bütün toprakların ele geçirilmesi gibi bir hedef olmadığını, asıl sorunun işte Mariupol gibi daha çok Nazi, neo-Nazi güçlerin olduğu ve büyük yıkım yaratmak için özel olarak bu güçlerin çalıştığı yerlerde yaşandığını dile getiriyor. Tabii Batı medyasında oldukça olumsuz yaklaşım var kendisine yönelik olarak. Ukrayna'nın 18 yaşında gençleri de cephe hattına sürdüğü yolunda iddialar var. Bir takım görüntüler de gördüm ben ama tabii doğruluğunu, tartışmalı olduğunu belirtmek gerekiyor. Rusya Savunma Bakanlığı 24 saatte 46 askeri altyapı unsurunun vurulduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenko bu açıklamayı yaptı. Ve ayrıca bir de Bayraktar TB2 vurulmuş. Türkiye'den Ukrayna'nın satın aldığı Kiev bölgesinde düşürüldü. Bunun görüntülerini yayınladılar. Donetsk Halk Cumhuriyeti, aslında Mariupol'daki operasyonları da büyük ölçüde Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri gerçekleştiriyor. Onların da önemli ölçüde ilerlemeleri olduğu söyleniyor. Bir yandan da yardımlar, insani yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 33 bin kişinin Mariupol kenti ve civarından tahliye edildiğini ve pek çok insanın da Rusya'ya giden güzergahları seçtiğini duyurdu. Son 24 saat değil bu tabii, toplamda anlaşılan o ki tahliyeler. Ben çıkanların videolarını gördüm. Rusya'daki arkadaşlarıma da çevirttim. İngilizceler de var aynı zamanda. Oradaki Azak Tugaylarının pek çok insanı, özellikle Drama drama tiyatrosunda rehin aldığını anlatanlar da vardı. Aralarında Rusları öldürdüklerini bu Azak Tugaylarının anlatanlar da vardı. Dün 159 Türk vatandaşı daha bu arada tahliye edilmiş durumda. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lviv, Çernivtsi, Zaporiya ve Dnipro'dan 159 kişi yola çıktı. Vatandaşların sayısı tahliye edilenlerin 15.196 diye açıklama yapmıştı. Şimdi Kadirov, Ramzan Kadirov, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenya Özerk Cumhuriyeti'nden lideri, Çeçen savaşçılar bu operasyonda müdahalede başrol oynuyorlar. Mariupol'da banderacılardan en yakın zamanda Mariupol'u temizleyecekler diye bir açıklama yapmış durumda. Tabii şimdi bu krizde hep batıdan gelen haberleri görüyoruz. Hepsini karşılaştırıp öbür taraf ne diyor diye de dönüp bakmak gerekiyor. Pek de bakılmadığı için hafızalarımıza başka türlü kazınıyor. En son İtalyan La Stampa gazetesi katliam manşetiyle Rusya'nın saldırısından bahsedip Ukrayna ordusunun Donetsk'te 21 ila 23 sivilin onlarcasının yaralanmasına yol açan Tochka U füzeleriyle yaptığı saldırıyı Rusya ordusu yapmış gibi Kiev'de göstermiş. Buna Moskova'dan büyük tepki geldi. Tiyatro binasının da Rusya Federasyonu tarafından havaya uçurulduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı bunun böyle olmadığını, binaya patlayıcı döşendiğini, tahliye edilenlerin de bunları dile getirdiğini aktarıyor. Bir de Azak militanlarının sivil kıyafetlerle kaçmaya çalıştıkları ama Nazi çok hakikaten bu dövme meselesi çok ele veriyor olabilir. Bütün görüntülerde var çünkü onları ele veriyor diye açıklama yaptılar. Tabii burada bu neo-Nazi grupların özellikle Rusları geçmişte de 2014'ten bu yana Donbas'ta süren savaşta da doğrudan hedef aldıkları çok vahşi saldırılar var. Yakma, öldürme, kendileri söylüyorlar zaten maalesef ideolojik olarak da böyle bir pozisyonları var. Bu sebeplerden ötürü uluslararası kuruluşlara Ukrayna'da soykırımla ilgili başvuruda bulunacakları yolunda Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Şimdi bir yandan da bu işin zehirli maddeli provokasyon hazırlığıyla ilgili iddiaları var. Yine Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Provokasyonun amacının Rusya'yı suçlamak olduğunu resmen bu açıklamayı yapıyoruz biz. Çünkü bu özel askeri operasyondaki birliklerde kimyasal mühimmat yok. Rusya kimyasal silahlarını temizledi. Temizlemeyen Amerikan yönetimi. Gerçi bu doğru. Evet, Amerikalılar hepsini temizlemediklerini de daha önce bildirmişlerdi. Tabii burada Amerikalıları aşan bir durum var. Çünkü Ukrayna'da en son bu konuda biyolojik laboratuvarlarla ilgili bilgiler ortaya çıkmıştı. Çinliler de Amerikalılardan bu konuda hesap soruyor. Amerikan yönetimi önce reddetmişti ama daha sonra Pentagon'un yatırım yaptığı sivil biyolojik programların insani amaçlı olduğunu öne sürmüşlerdi. Amerika'dan kanıt talep ediliyor ama pek kanıt verebildiklerini söylemek çok mümkün değil. Evet, şimdi bu konuda bir de 80 milyon dolarlık bir program yürüttüğü vurgusunu aktarmak isterim sizlere. Ukrayna'da Amerikalıların ne işi var diyeceksiniz. Ukrayna'da neden biyolojik laboratuvara Pentagon böyle özel şirketlere de devrederek, ki burada Black Witch şirketi Amerikalı bu programla görevlendirilmiş. Tabii bunu sorgulamak, soruşturmak gerekiyor bağımsız uzmanlara, çünkü giriş izni de vermemişler. Tabii şaibeler yaratan bir durum. Hal böyleyken müzakere süreçleri devam ediyor Rusya ile Ukrayna yönetimi arasında, ama Batı medyası da sürekli bir takım görüşmelerle ilgili iddialara yer veriyor. Dün Financial Times gazetesinde Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerine militarist anlamda sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren geçici bir barış planı hazırlandığı öne sürüldü. Bunda tabii Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesi, bir çeşit tampon bölge konumuna gelmesi, Ukrayna tarafının da Amerika, Britanya ve Türkiye gibi müttefiklerin korumasını talep ettiği bilgileri aktarıldı. Ama Moskova'dan yapılan açıklama, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov potansiyel anlaşma için çok erken açıklaması yaptı. Rusya tarafı İsveç tipi ya da Avusturya tipi bir tarafsızlık modeli üzerinden uzlaşı sağlanabileceğini dile getiriyor. Ama Ukrayna açıkçası ben çok da analiz edemiyorum Zelenski'nin tutumunu. Çünkü bir öyle konuşuluyor, bir böyle konuşuluyor. Farklı açıklamalar geliyor. Kısmen anlayışla da belki karşılanabilir içinde bulundukları durum itibariyle. Ve tabii neonazi gruplar daha seçildiği anda Zelenski'yi BM onaylı Minsk anlaşmalarını uygulamaması için tehdit ettikleri için belki de bu pozisyonunu sürekli değiştiriyor olmasını da kısmen anlayışla karşılamamız söz konusu olabilir. Şimdi bu konuda gelişmeler içerisinde liderlik açıklamaları vardı. Dün akşam Vladimir Putin, hatta ben dün ekseni sunarken başlamıştı, tam çerçevesini aktaramamıştım size. Putin'in açıklamaları var. Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz. Operasyondan başka seçeneğimiz kalmamıştı vurgusu yaptı Vladimir Putin. Konuşma dikkat çekici çünkü Batı kamuoyuna, Batı ülkelerin halklarına da seslendi. Batı'nın, Amerika'nın hegemonya ihtirası nedeniyle Batı'nın küresel egemenliğinin sona ermekte olduğu tespitini yaptı. Bunu geri almak için Batı'nın yaptıklarının faturasını tüm uygarlık ödemek zorunda kalacak dedi. Rusya hükümet yetkilileriyle görüşmesi sırasında bu açıklamaları yaptı. İşgal amacımız yok. Rusya'ya yönelmekte olan tehdit vardı ve biz bunun ancak bu şekilde sona erdirilebileceğine karar verdik. Bütün izlediğimiz taktiklerin geçerli sebepleri var dedi. Saldırı planı vardı Ukrayna'nın Kırım ve Donbas'a yönelik. Bu planları bozduk. Sivil kayıpların olmaması için gereken her şeyi yapıyoruz dedi. Batı'da mitik bir Rus tehdidi yaratıldığını söyledi. Bunun külliyen yalan olduğunu söyledi. Bugün karşılaştığınız sorunlar dedi. Batı'nın yönetici elitlerinin hataları, miyopileri ve hırsları yüzünden dedi. Bencil çıkarlarıyla ilgileniyorlar sadece dedi. Ukrayna'nın biyolojik silah unsurları geliştirmekte olduğuna inanmak için sebepleri olduğunu söyledi. Tarafsızlık statüsü bunları ele almaya hazırız dedi. Rusya ekonomisi tabii bu yaptırımlara hedef olduğu için Rusya'da zarar görüyor bu operasyondan. Merkez Bankası'nın Rusya'da para basma gereksinimi olmadığını söylediği, yaptırımların yol açtığı güçlüklerle başa çıkacak gerekli finansal kaynakları olduğunu söyledi. Bize geri adım attırabileceklerini düşünüyorlarsa bizi hiç tanımıyorlar demektir dedi batılı güçlere Vladimir Putin. Rusya'yı parçalara ayırma girişiminde başarılı olamayacaklarını söyledi. Bir de dikkat çekici, Rusya içerisinde kalan orta sınıfın bir göçünden bahsediliyor. Rusya'dan çıkanlar, zenginler. Onlarla ilgili de cümleleri vardı Rusya liderinin. Bu konuda onların Rusya halkıyla birlikte durmadıklarını dile getirdi Vladimir Putin. Bugün yine açıklaması var. Donbas'ta yaşananların Kırım'ın Rusya'ya bağlanması kararının nedenli doğru olduğunu gösterdiğini dile getirdi kendisi. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de Amerikan Kongresi'ne hitabı vardı. NATO'ya üye olmayacağımızı kabullenmemiz gerek demişti Zelenski en son açıklamasında. Yani daha önce NATO'ya üye olacağız da demişti. Sonra olmayacağımızı kabullenmemiz gerekiyor. Birkaç kez bunların farklı biçimde söylediği için tam olarak ne düşündüğünü ben doğrusu artık bilemiyorum. Amerikan Kongresi'ne hitap ederken Ukrayna lideri Ukrayna'da yaşananları ABD'ye yönelik 11 Eylül 2001 saldırılarıyla eşdeğer tuttu. Yahut da Pearl Harbor saldırılarına benzetti. Amerikalılar, büyük tarihinizde Ukraynalıları anlamanıza, size ihtiyacımız olan şu anda bizi anlamanıza imkan sunan sayfalar var diyerek bu benzetmeleri yaptı. 1941 Pearl Harbor, 11 Eylül. Politikacılar hep bir daha asla diyor ama bu sözlerin değersiz olduğunu görüyoruz dedi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılacağını söyledi. Bunu daha sonra bir açıklamasında söylemiş olabilir. Ben karıştırmış olmayayım, yanlış söylemeyeyim sizlere. Velhasıl Ukrayna'nın hava sahasının Amerika tarafından kapatılmasını talep etti. Çok şey mi istiyoruz diye sordu. Vallahi doğrusu epey bir şey demek gerekiyor. Çünkü bu 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir hakikaten Zelenski'nin istediği yapılırsa. Dün gece ayrıca bir videoda yayınlandı. Önceliklerini açıkladı Ukrayna Devlet Başkanı müzakerelerde. Ukrayna Devleti'nin gerçek korunması, müzakerelerde savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, gerçek garantiler, gerçek korunma ifadelerini kullandı. Ama Amerika'dan yapılan ilk açıklamalar bunun o kadar kolay olmayacağına işaret ediyor. ABD ve NATO'nun Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmayacaklarını açıkladı. Tekrar bir kez daha Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ve ayrıca da Biden Zelenski'nin kongre konuşmasını dinledi ama 3. Dünya Savaşı'na karışmakla biz ilgilenmiyoruz dedi. O zaman niye Ukrayna'yı bu kadar cesaretlendirdiklerini gazeteciler sormuyorlar ya da soruyorlar da yanıt alamıyorlar belki de. Savaş uçağı teslimatının da yanlışlıkla bir olayların gerilmesine yol açabileceğini söyledi. Ama Rusya'ya yaptırımlar baki tabii. Sıkı yaptırımlar uygulanıyor Batı'da ama öte yandan da Amerikan Maliye Bakanlığı'nın Rusya'nın devlet borçlarını ödemesine Mayıs sonuna kadar bu yaptırımların engel olmadığını duyurmuştu ki nitekim ilk ödemeyi gerçekleştirmiş Rusya hükümeti. 117 milyon dolar bedelli tahviller için ödeme yapmış. Nasıl yapmışlar ben çok anlayamadım çünkü SWIFT sisteminden çıkartılmıştı Rusya. Enteresan gelişmeler oluyor. Bu yaptırımlar başlığını da ayrıca açmak gerekiyor. Son olarak tabii pek çok dünyada pek çok ülke, Batı ülkesi özellikle bu yaptırımlara başvuruyor. Hatta o kadar acayip ki artık Ukrayna Satranç Uluslararası Satranç Federasyonu hem Rusya'nın hem de Belarus'un milli takımlarının federasyonun turnuvalarına katılımını askıya aldı. Satrançla ne alakası var bütün bunların diye sormak lazım tabii. Sporcular, Rus olan yani Rus asıllı Rusya vatandaşı yurttaşı olan insanların üzerinde de ki korkunç baskılar kuruluyor. Üstelik de savaşı desteklemediğini söyleyenler bile özel olarak kendi hükümetlerine düşman pozisyon almaya itekleniyorlar efendim. Evet, şimdi Avrupa ABD'ye geçelim. ABD Başkanı Joe Biden, o da Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklamasında yaptırımlar Rusya ekonomisine zarar verecek dedi ve Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı açıkladı. Zelenski'nin konuşmasını dinlediğini, teşekkür ettiğini söyledi. Görünüz Amerika'nın bu savaşın sona ermesi için yürütülen müzakereler ortadayken savaşın devamını sağlamak ve aslında herkesin pek çok yorumcunun da hemfikir olduğu Avrupa'nın ortasında bir başka Afganistan bataklığı yaratmak gibi bir hedefi olduğunu anlayabiliyoruz bu yardımdan efendim. 800 Stinger uçak savar sistemi, 2000 Javelin tank savar füzesi, 1000 hafif tank savar silahı, 6000 AT-4 tank savar sistemi, 100 insansız hava aracı, el bombaları, tüfekler, tabancalar, yani Amerikalılar silahlarla besliyorlar. Ayrıca dün Joe Biden Vladimir Putin için değişik bir takım söylemler de kullandı. Soru üzerine Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız diye bir gazeteci sorunca önce hayır dedi. Sonra döndü tekrar gelip, videoları da var, o bir savaş suçlusu dedi. Tabii hemen sosyal medyada Joe Biden'ın Yugoslavya'nın dağılması sürecindeki videoları dönmeye başladı. Orada kendisi Belgrad'ın bombalanmasını, Amerikan pilotlarının gönderilmesini ve Tuna Nehri üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulmasını öneren bendim diye ifade ediyor. Yani tabii Amerika'nın bu konuda kirli çamaşırları çok. Hastane bombalamaları, düğün bombalamaları, sivil katliamlar, ya ne yapalım işte kazaya geldi. Maalesef savaşlarda da oluyor bunlar ama tabii ahlaki bir pozisyona hakkı var mı Amerika'nın diye sosyal medyada çok sorgulandı. Kremlin'den de Biden'ın söylemi kabul edilemez ve affedilemez açıklaması geldi. Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz denilerek yapıldı bütün bunlar. Bu arada Amerika ile Rusya arasında temaslar da var. Nikolay Patrushev, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'la görüşmüş Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve ABD'ye Ukrayna'yı aşırı milliyetçileri desteklemekten, Ukrayna'da silah sağlamaktan vazgeçmeye, yabancı paralı savaşçı geçişine geçit vermemeye, kolaylaştırmama çağrısı yapmış. Müzakere sürecini destekleme çağrısı yapmış. Bir de tabii yani biyolojik silahlar sözleşmesi ve kimyasal silahların yasaklanması kavramı konusunda Amerika'nın hala tam olarak yerine getirmediği yükümlülüklerine de değinmiş durumda. Evet, Avrupa'da İngiltere, Britanya, ABD ile benzer tavır oluyor. Starstreak uçak savar füze sistemleri Ukrayna'ya teslim edilecekmiş. Ayrıca Polonya'ya da 100 asker gönderiyorlar yine hava savunma sistemi eşliğinde. Almanya'dan ise NATO'nun bu işe karıştırılmasına itiraz çıktı. Almanya'nın da gizlice Ukrayna'ya silah yolladığı yolunda çok güçlü iddialar olduğunu belirteyim ama bunlar henüz iddia düzeyinde hükümet doğrulamadı. Alman hükümet sözcüsü NATO'nun Ukrayna'daki her türlü misyonuna karşı olduklarını açıkladı. Olaf Scholz'un da açıklaması var bu konuda. Müdahale etmeyecek NATO Ukrayna çatışmasına. Biz görüşmelere de destek veriyoruz. Rus istilası gerçeğinin değişmediği açıkça anlaşılmalı. Savaş devam ediyor dedi Scholz ama diğer yandan da müzakereleri öncelikli gördüklerini dile getirdi efendim. NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı. Hulusi Akar da bu toplantıdaydı. Milli Savunma Bakanı, ABD'li, Britanyalı, Fransız mevkidaşlarıyla görüştü. Akar'dan da özellikle Montreux statüsü Karadeniz Boğazlar bağlamında bunun bozulmaması gerektiği, bunun kimseye faydası olmayacağı mesajları görüşmelerden sonra yaptığı açıklamalarda öne çıktı. Türkiye'nin NATO üyeliğinin üyeliği ve üyeliğin gereklerini yerine getirmesine atıf yaptı ama Montreux'un Türkiye açısından özel önemine de dikkat çekti. Evet, Çin'e gelelim bir de. Çin'in tutumu dikkat çekici. Dışişleri Bakanlığı Çin'e, Amerika'dan büyük baskılar var tabii ki. Anthony Blinken özellikle arka arkaya açıklamalar yaptı. Çin'in Rusya'yı kınamasını talep ediyorlar. Zaten Çin genel geleneksel tarafsızlık tutumundan bu savaşla ilgili egemenlik hakları vurgulu açıklamalar yapıyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın tarihsel olarak karmaşık bir dosya olduğunun da altını çiziyorlar açıklamalarda ama genel tutumlarını da devam ettiriyorlar. Fakat Ukrayna medyasındaki yorumlar dikkat çekici tabii. Global Times özellikle NATO'ya çok sert çıkan bir makale kaleme aldı. Çin devletiyle bağlantılı bir yayın organı. Ukrayna'da olanlardan NATO'nun sorumlu olduğu vurgulanıyor. İttifakın pek çok askeri çatışmaya yol açtığı, ellerini NATO'nun kana bulamış olduğu, uzun zamandır da küresel ve bölgesel güvenlik için NATO'nun bizatihi tehdit oluşturduğunu vurguluyorlar efendim. Evet ve son olarak konuğuma bağlanmadan önce Türkiye ile ilgili notları kısaca aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin'le görüşmüştü. Zelenski ile telefonda yine görüştü. Dışişleri Bakanı'nın da dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı tarafından ağırlandığını anımsatmak istiyorum. Burada özellikle Türkiye'nin tarafsız pozisyonunun altını çizmesi ve Rusya tarafının bunun takdir etmesi önemli tabii. İki ülke arasında yüksek düzeyli, üst düzeyli istişarelerin bu yıl içerisinde yapılması vurguları da öne çıkmış durumda bu görüşmeler sırasında. Evet şimdi neonazi meselesine geçelim. Hakikaten Ukrayna'da devlet kademelerinde 2014'ten sonraki süreçte bir vaka haline geldi. Aslında şimdi Google'da bulunmuyor ama eskiden ben çok bu konuyu araştırdığım için sık sık tarama yaptığımda gördüğüm şeyleri artık bulamıyorum. Maalesef Ukrayna'da 2014'te başa gelen, iktidara gelen Petro Poroshenko bizim çocuklarımız okula gidecek, onların çocukları sığınaklarda yaşayacak videoları yeni yeni herkes farkına varıyor. Gerçekten Ukrayna karmaşık da bir ülke olduğu için burada 32 yıllık modern devlet sürecinde ortaya çıkan milli kimlik dokusu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğu aşikar. Tabii bütün Ukrayna halkının neo-nazi şeklinde etiketlenmemesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu bile de olamaz. Ancak maalesef devlet yapısı, güvenlik aygıtlarının içine aşırı sağcı unsurların sızması büyük tehlikeler barındırıyor. Şimdi genç gazeteci arkadaşım Emre Köse bu konuyla ilgili araştırmaları var. Özellikle 2014 sürecinde pıtrak gibi biten Ukrayna'da banderist yapılar, bunlarla ilgili araştırmaları olmuştu, kendi blogunda da yayınladı. Şimdi ona bağlanarak bilgileri almak istiyorum efendim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı gazeteci Emre Köse var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Şimdi Ukrayna krizi vesilesiyle epey tartışmalı başlıkları konuşuyoruz. Özellikle de bu meselenin başından bu yana Rusya Federasyonu Donbas'taki 8 yıllık savaşın sona ermemesinden hareketle Ukrayna ordusunun buraya yeni bir saldırı düzenleyeceğini, özellikle de neonazi güçlerin kullanıldığını söyleyerek hem Ukrayna'yı demilitarize etmek hem de denazifikasyon adını verdiği bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Özellikle de neonazi olgusu tartışılmaya başlandı. Gerçi önce yok denildi. Sonra yani varlar ama azlar denildi. Sonra varlar ama iyiler denilmeye başlandı. 2014 sürecinden sonra Ukrayna devletinin devlet güvenlik mekanizmasının istihbarat, polis, ordu pek çok paramiliter grup tarafından bir şekilde ele geçirildi demeyelim ama büyük bir parçası haline geldiği de anlaşılıyor. Öte yandan Donbas'taki bağımsız kaynaklara baktığımız zaman. Emre Köse, şunu sorarak başlamak istiyorum. Nedir bu olgu? Yani bu gruplar kimler var? Hiç yok söylemleri nereden çıkıyor? Nasıl olabiliyor? 2014'ten bu yana savaşı bilmemekten mi kaynaklanıyor? Öncelikle bunu sorarak başlayayım size.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bana kalırsa bir kısmı bilgi eksikliğinden, bir kısmı art niyetle alakalıydı. Yani bu nazifikasyonun gösterilmesi. Çünkü o Putin'in o Donbas Cumhuriyetlerine tanıdığı Rusya'dan hiç konuşmasındaki işte nazifikasyon veya işte Ukrayna'nın bir nazi rejimi olduğunu iddia etmesi amatlı bir söz değildi. Ki şöyle bir durum da var. Yani Ukrayna'daki nazi varlığı, yani neonazi varlığı sadece bu sokak çeteleriyle sınırlı da değildi. Bu çok boyutlu gelişen bir süreçti. Ve bunun yansımalarını işte Rusya'nın yasaklanması işte 2018-19 sürecinde Poroshenko döneminde sonra dil yasasının çıkartılması vesaire. Ki bunlar daha öncesinde Maydan'dan sonra işte Doğu Galicia bölgesinde başlamıştı yani Rusya'nın yasaklanması. Neyse bu apayrı bir konu ama sadece sokak gruplarından ibaret değildi nazifikasyon mefhumu. Ve şöyle oldu aslında, baktığınız zaman şu anda öyledir. Mesela şu an en çetin muharebenin Mariupol'de yaşandığını görürüz ki Mariupol oranın şeyidir, Azak taburunun merkez üssüdür. Açıktan neonazi olduğunu söyleyen bir grup zaten. Ki bunun liderini Beyaz Şef diye anarlar, Andrei Blesin'i. Sadece Ukrayna ile sınırlı olmayan bağlantıları var. Çeşitli Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde çeşitli neonazi gruplarla bağlantılar geliştiren, ABD'den Kanada'ya kadar uluslararası bir ağ kurmuş bir örgütten bahsediyor. Ve bu sadece Ukrayna'yı ilgilendiren bir sorun da değil. Bildiğimiz bu Yeni Zelanda'daki cami saldırısını hatırlayacaklar vardır. Mesela oradaki saldırgan Ukrayna'dan yolunun geçtiğini, Azak taburundan silahlı eğitim aldığını vesaire, bunu kendi yayınladı manifesto tırnak içerisinde burada açık açık belirtmişti. Yani bunların dışında şöyle bir şey var. Yani bu grupların önemli bir kısmı, yani tamam neredeyse, yani işkenceden işte atıyorum işte savaş esirlerine işkence, yağma, işte hırsız, bir ton suça karışmış kriminal tipler aslında.
Ukrayna içerisinde bir kısmına davalar da açılmış bildiğim kadarıyla, evet. Bütün bu suç faaliyetlerinden ötürü, değil mi? Yanılıyor muyum?
Tabii tabii, yani şöyle mesela bunlardan en şeysi Aydar taburuydu, en tartışmalı olanı. Ki Afer Hütü'nün aklında rapor tutup konuyu işlediği bir gruptur Aydar taburu. Ve bugün yani bu daha geçen haftanın yani yeni bir şey. Devlet Başkanı, Yahudi Devlet Başkanı Zelenski'nin eski işte bu Aydar komutanını Odessa'ya vali olarak adadığını gördük. Daha işte iki gün önce de Bernard Henzillevi işte Odessa'ya ziyaret ediyor. İşte yanında, solunda yürüyen işte bu Marchenko'ydu. Yani şöyle de bir konu daha var aslında. Bu grupların İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Poroshenko döneminde gerçekleşen ama Maydan'dan sonra güvenlik aygıtına monte edildiler. Bu şu yüzden de aslında o Donbass'ta savaşın ilk başladığı zamanlarda bu grupların böyle kararlı piyadeler olduğunu gördüler aslında. Baktılar ki işte direniyorlar veya işte bu Kazan Savaşı'nı hatırlayan vardı, konuyla ilgilenen vardı. Bir kuşatma altında tek yani beyaz bayrak çekmeyen grup mesela Azak taburuydu. Tabii baktılar ki işte gerçekten bunlar vurucu güçler bunlar ve bunlara bir şey verelim, statü verelim gibi. Yani mesela şöyle bir de durum var. Diyelim ki bunlar neonazi veya işte yatakta olduğu ülkeler vardır. Bunların çeşitli Avrupa ülkeleri vesaire. Şu Avrupa'dan gelen silah yardımı doğrudan bunların eline gidiyor. Çünkü bunlar zaten kolluk kuvvetinin bir partisi. Yani ulusal muhafızların Azak taburu. Şeyin bir partisi aslında. Hani.
2014'ten sonra herhalde parçası oldu, evet, benim bildiğim.
Evet. Hemen Maydan sürecinden sonra. Zaten şöyle yani Maydan darbesini kimisi işte ya Batı anlatısına göre devrimdir. İşte aslında bir darbedir. Ya Maydan darbesini gerçekleştiren kadro aslında oluyor. Yani bunların en önemli çıkanlarından Andrei Parubi, eski meclis başkanı. Bu Svoboda diye bilinen şimdi.
Evet.
Neonazi partinin ki Ukrayna'nın en büyük neonazi partisi bu.
Eski lideri.
Evet, eski kurucu liderlerinden hatta. Yani bunun öncül parti, işte Sosyal Milliyetçi Parti, kurucu kadro ekibinden falan. Şimdi sadece yani dediğim gibi yani bu nazileşme yani neonazinin Ukrayna'daki, Kiev'deki yönetimin karakteri haline gelmiş olması çok boyutlu gelişen bir süreçti. Yani bugün mesela görülen şey aslında hani bu Putin'in söylediğinin çok hamasi olmadığını veya iddianın gerçek dışı olmadığını gösteriyor aslında.
Evet. Başka gruplar var mı Emre? Bu yani sadece hep biz Azak'tan yola çıkarak konuşuyoruz ama başka gruplar var. Biraz onlarla ilgili bilgi verebilir misin dinleyicilerimize?
Yani şöyle, yani evet, Azak hem dış bağlantısıyla hem işte kalabalık olmasıyla hem İçişleri Bakanlığı'na bağlanan ilk grup olmasıyla yani bir şeyi var. Bir propaganda faaliyetini çok profesyonelce yürütmesi ve onun etkisi var. Ama bunun dışında işte ne sayılabilir? Az evvel saydığımız işte Aydar taburu. Bunun dışında pravi sektör vardı ki bu da İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Kolluk kuvvetlerine bağlıdır. Bir polis birimi gibi hareket eden bunlar. Evet. Ki zaten köken olarak da aynıdır. Azak'ta bunun çıktığı yerle 2000'li yılların başıdır. Yani bunların yavaş yavaş faaliyetlerine başlayan 2000'li yılların başlarına denk geliyor. Trizap adlı bir yeraltı örgütüyle başlıyorlar konuya. Bu mesela bunun lideri, eski lideri, kurucusudur hatta. Yani Dimitri Yaroş şu anda Ukrayna Genel Kurmay Başkanı, baş danışmanı falan, hani böyle bir sıfatı var şu anda. Yani ordunun en kıdemli ordu kurmaylarından birisi yani. Şimdi böyle bir vaziyette yani şeydir, bu aslında çok önümüzde çok açık bir tariftir yani bu Nazi karakterinin Ukrayna yönetiminin gerçek kimliği haline geldiğini.
Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Emre Köse'de açıklamalar, verdiğim bilgiler için. Hakikaten bu önemli bir konu. Bir de tabii herhalde Avrupa'ya da bu çatışmalardan sonra yansımalarının olmasını da beklemek gerekiyor. Tıpkı Suriye'de yapılan cihatçı yatırımının daha sonra dönüp Avrupa'yı vurması gibi tehlikeli de ideolojik olarak unsurlar olduklarını vurgulamakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum katkıların için.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeli. Nereden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Ukrayna'nın neonazi meselesini konuştuk. Altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Bütün Ukraynalılara hiç kimsenin neonazi dediği yok. IŞİD ve El-Kaide yüzünden bütün Türkiye halkına IŞİD'çi, El-Kaide'ci kimsenin diyemeyeceği gibi, ama onların güvenlik servisleri ve orduya monte edilmesinin tehlike oluşturacağı gibi buradan hareketle düşünebiliriz. Şimdi biraz dünya gündemine bakalım. Hem Türkiye dış politikasında biraz ekonomi öne çıkıyor tabii. Ben konuğumla konuşurken saat 16 gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrardan bir telefon konuşması yaptığı açıklandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı. Hatta ateşkes konusunda umudumuz biraz daha arttı diye de bir ifade kullandı Çavuşoğlu. Bunu da aktarmak istiyorum. Maliye Bakanı, Hazine Maliye Bakanı Nebati özellikle yatırımcıları cezbetme çabasında bu Ukrayna krizinin geçtiğimiz günlerde hem Cumhurbaşkanı hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Türkiye için yeni fırsatlar yarattığı vurguları vardı. Ekonomi alanında da yarattığı anlaşılıyor ki bu Uluslararası Gayrimenkul Fuarı kapsamında yabancı yatırımcılarla bir araya gelmiş Nebati. Türkiye'ye davet ediyor herkesi. İstanbul'u bir gelin görün, İstanbul'u anlatmakla olmaz açıklamaları da yapmış. Nice'in, Cannes'ın talepleri farklı, Londra'nın, Lisbon'un farklı, Avrupa'nın farklı, ama bütün hepsini karşılayacak tek yer Türkiye diyor. Tabii Türkiye'deki ekonomik durum da açıkçası en azından bizim gibi sıradan vatandaşlar için çok parlak değil. Onu da belirtmekte fayda var. Merkez Bankası faiz kararını da açıkladı. Para politikası kurulu 3. yılın 3. toplantısında faiz değişikliğine gitmedi. %14 para politika faizi sabit bırakıldı, ama Amerika'da Fed beklenen faiz arttırımını yaptı. 25 bas puan artış, 0.25-0.50 aralığına yükseltti. Politika faizini Amerikan Merkez Bankası, Amerika'da %7.98'lere varan bir enflasyon var. 1982'den bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir enflasyon. Şubat ayı yıllık enflasyonu Şubat itibariyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın da 25 bas puan arttırımı sonrası basın toplantısı düzenlediğini gördük. Tabii Ukrayna krizine değindi. İstihdam politikaları, fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için 25 bas puan arttırıma gittiklerini söyledi. Yüksek enerji fiyatlarının da enflasyonu arttırdığını dile getirdi. Tabii arttırıyor ama daha önce artmıştı Ukrayna müdahalesi. Tabii 139 doları bulmuştu benzin. Ama daha sonra düştü 99'lara. Tabii Amerikan Başkanı Joe Biden bu sene başı da biraz dertte. Kasım ayında ara seçimler var kongrede. 2024'te de başkanlık seçimleri var Joe Biden'ın ve özellikle de Ukrayna ve Rusya konusunda Amerikan halkını da ikna etmeye çalışıyor ve bütün içerideki problemleri anlaşılan o ki Vladimir Putin'in üstüne yıkmak gibi bir politika izliyor. Yüksek enflasyon ve enerji faturaları kabarmış durumda Amerika'da dediğim gibi ve bütün bunların sorumlusunun Putin olduğunu söyledi. Biz tabii böyle söylemleri de Türkiye'den biraz bildiğimiz için artık ama fark etmiyor biliyorsunuz. Amerika, Batı, onlarda da benzer şeyler çok rahatlıkla olabiliyor efendim. Evet, Bunun dışında Britanya'da da akaryakıt fiyatları yine rekor kırıyor. Otomobil Derneği'nden açıklama yapılmış. Onlar takip ederler bu tarz şeyleri. Benzin pompa fiyatı litre başına 1.64 sterlin. Dizel ise 1.76 aşmış bunu. Rekor seviyelere ulaştı diyorlar. Tabii enerji fiyatları en çok bu krizle birlikte zaten pandemi nedeniyle tedarik sıkıntısı vesaire derken enerji meselesi büyük bir problemde daha da artıyor bu sorun. Evet, Orta Doğu'da Yemen Savaşı, sadece Ukrayna'da savaş olmuyor, Yemen'de de savaş oluyor. Pek fazla başlık yapılmıyor, o ayrı, ama yaklaşık 377 bin, 400 bin ne ifade ediliyor. Yemen'de 2014-2015'ten bu yana devam eden savaşta, Amerika'nın desteğiyle devam ettiğini, özellikle lojistik desteğiyle belirtelim. Joe Biden önce biraz Suudi Arabistan'a desteği kesme kararı almıştı. Özellikle Cemal Khashoggi cinayeti sonrası parya devlet kampanyasında kullandığı bir tabir. Biraz öfkelendirmişti Suudileri aslında, ama sonra lojistik destek vermeye devam ettiler Suudi Krallığı'nın uzun yıllardır koruyucusu olarak. Yemen'de yardım çabaları da Birleşmiş Milletler çerçevesinde devam ediyor. Kronik acil durum var orada. Kıtlığın önlenmesi için 4.3 milyar dolarlık bir yardım gerekiyordu, ama yardım konferansında sadece 1.3 milyar dolar toplanabilmiş. İnsani işler sorumlusu yardımcısı Martin Griffiths hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirmiş efendim. Yemen Savaşı'yla ilgilenen pek kimse yok gördüğünüz gibi. Ukrayna olunca biraz değişiyor. Bu da tabii Batı'ya ırkçılık eleştirilerini getiriyor. Kara Afrika'dan ya da Orta Doğu'dan gelenleri İrini programlarıyla Akdeniz'i engelleyenler Ukrayna'dan sığınmacılara nasıl kucak açtıklarının görüntülerini insani ve vicdani bağlamda yayınlıyorlar. Ama tabii çifte standartlar dikkatten kaçmıyor. Tabii maalesef çok da parlak bir tablo yok Batı adına. Belirtmek lazım. Evet, İran'ın Viyana'da süren nükleer görüşmelerinde sona da yaklaşıldığı söyleniyor. Tabii Ukrayna krizi Amerikan yönetiminin özellikle enerji ihtiyacı bağlamında İran politikasında değiştiriyor mu sorularını yöneltmek gerekiyor. Önümüzdeki hafta buna daha detaylı bakmaya çalışacağım konuklarımla. Nihai anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la, tabii böyle bir anlaşmanın Körfez'deki dalgalanmaları da olacaktır muhtemelen. O yüzden yakından izlemekte fayda var. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahian, tüm kırmızı çizgilerimiz gözetilirse nihai anlaşmaya hazırız diye, yaptırımların kaldırılması tabii İran'ın kırmızı çizgisi, bunu dile getirdi. En son Britanya Dışişleri Bakanı'yla da görüşmüş kendisi Liz Truss'la ve Britanya ta 1970'lerden kalma İran'ın Britanya'dan aldığı bir alım yapmak için ödediği 530 milyon dolarlık mali kaynağı serbest bırakmış. İki İran casusu olduklarını öne sürüyor. İki Britanya İran asıllı vatandaşın tahliye edilmesi karşılığında. Hakikaten böyle çarpıcı gelişmeler. Tabii Britanya'da vatandaşları kurtardık diyorlar, ama İran'ın varlıklarını bu şekilde nasıl da gasp edebilen bir sistem var. Bunu da bize gösteriyor bu haber efendim. Evet, Japonya'da dün kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herkes bir an, ben hakikaten şok geçiriyordum. Acaba Fukushima faciasına 2011'de benzeyen bir durum mu var diye korktum. Ama çok fazla bir hasar yok anladığımız kadarıyla. 4 kişi yalnız hayatını yitirmiş. Bu 9 eyalette 2.2 milyondan fazla meskende elektrik kısıntılarına yol açmış bir deprem. Aslında o kadar da küçük değil, ama Japonya deprem konusunda çok deneyimli, hepimiz biliyoruz. İran'ın güneyinde Hürmüzgan eyaletinde de bir 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, henüz bir can kaybına dair bilgi olmadığı haberleri vardı. Onu da aktarmış olayım. Evet, Covid notu yok, korona pandemisi bitti efendim, öyle söylüyorlar bütün dünyada. 20 binlerde Türkiye'de vaka sayıları 20 binlerde geziyor aslında. İşte dün aktarmıştım size, Çin'de bir anda bir patlama var gibi 2-3 binlerde, ama Çin çok kontrollü gidiyor. Dünyada ise çok fazla bir kıpırdama olmadığını belirtmek lazım. Bir tek Washington'da, Amerika'da. Amerikan başkentinin çevresindeki otoyolları yüzlerce tır ve kamyon şoförü kitlemiş. Aşı uygulamaları ve COVID-19 tedbirlerini protesto için o notu aktarmak isterim. Evet, Eksen'de yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.